Ayrım 17. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 159. Tankerin adını değiştirmekle görevlendirilen adamlardan biri asansörün kapalı kapılarının önünde nöbet bekliyordu. Kaçmaya çalışırken vurulup ölen mürettebattan birinin cesedi adamın ayaklarının dibindeydi. Hauser acil durum merdiveninden fırladığında adamın arkası ona dönüktü. Köprü sadece birkaç adım ötedeydi. Hauser bu işi yapmaya karar verdiğinde teröristi görmüştü ve artık bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. 12 adım atması gerekiyordu. Silahlı adam sonunda Hauser'ı fark etti ve aynı anda İsrail yapımı Uzi makineli tabancasını doğrulttu. 4 adım. Köprünün açık olan kapısından radar tekrarlayıcısının alçak sesli vızıltısını duyabiliyordu. 3 adım. Koridorda bir patlama oldu. Uzi bir zincirli testere gibi çalışmaya, kurşunlar çığlıklar atmaya, duvarlara saplanmaya, duvardan köprüye sekmeye başladı. Koridor asit dumanı kulakları sağır eden bir gürültü ve silahın ardı ardına 32 mermi atabilen şarjöründen çıkan kurşunlarla dolmuştu. Atışlardan birkaç tanesi halıya isabet etti ve sol taraftaki duvarda birkaç tanesinden nasibini aldı. Ancak kurşunların önemli bölümü süper tankerin kumanda tablosuyla ön cama isabet etmiş ve kalın camda yuvarlak örümcek ağları meydana getirmişti. Ser dümenin vücudu neredeyse iki parçaya ayrılmış, cesedi giderek genişleyen bir kan gölüyle birlikte güverteye yığılmıştı. Hauser salvodan ancak son adımlarında kendisini yere atıp harita masasının kalın ahşap kaidesinin etrafında yuvarlanması sayesinde kurtulabilmişti. Kurşuni gökyüzü hala karanlıktı ve pencerelerle lombozlardan içeriye çöken gece gölgeli köşelerde toplanmıştı. Bir kurşun kontrollerin arkasında bir yerdeki karmakarışık labirentteki kablolardan birini koparmış, sistem mavi bir kıvılcım atlamasıyla kısa devre yaparak ışıkların sönmesine neden olmuştu. Acil durum ışıkları devreye girmiş, alarm kulakları tırmalayan bir sesle havayı yırtmıştı. Karanlık köprü duman, ozon ve kan kokuyordu. Hauser birkaç saniye kazanmayı başarmış ve henüz kaçamamıştı. Köprüdeki kontrol konsolunda iki ayrı acil durum imdat çağrı sistemi mevcuttu. Ancak Hauser'ın ikisine de yetişecek zamanı yoktu. Tek seçeneği EPIRB'nin dipnot acil durumu gösteren radyo feneri, turuncu renkli uluslararası metal kutusunun bulunduğu Asma Varagele'deki konteynere ulaşmaktı. Ulaşıp aleti geminin kenarından denize atabilirse tuzlu suyla temas etmesi sistemi faaliyete geçirecek ve yerden uyduya bağlantı sağlayan radyo kanalı aracılığıyla imdat çağrısı gönderecekti. Bunu yaptıktan sonra seçenekleri için endişelenecekti Hauser. Serdümenin cesedini görmemek için kendisini zorlayarak yerde Asma Varagele'nin yalıtkanlı kapısına doğru sürünürken kolları öyle şiddetle titriyordu ki neredeyse vücudunun ağırlığını taşıyamayacak duruma gelmişlerdi. Korkudan kaynaklanan kötü kokulu soğuk ter bütün bedenini sırılsıklam etmişti. Hemen hemen yetişkin yaşamının tamamını süper tankerlerde geçirmiş olmasına rağmen bu gemilerden birinin güvertesinde sürünmek zorunda kalana ve katillerden birinin silahından çıkacak kurşunlardan korkup devam etmesi için ona baskı yapana kadar nedenli büyük olduklarını tam manasıyla takdir etmemişti. Kapıya ulaştı. Kapının arkasından açılacak kaçınılmaz atış nedeniyle beden gerilmişti. Ama beklediği atış gelmedi. Ağırdan almalarının nedenini anlayamamıştı. Yerde uzanarak elini kendisini geçici olarak özgürlüğe kavuşturacak kapı kulpuna uzattığında tanımadığı bir ses sertçe seslendi. ''Olduğun yerde kal.'' Hauser bu emre itaat etmedi. Ani bir adrenalin patlamasıyla kapının kulpunu yakalayıp açtı ve vücut ağırlığını gemiyi kasıp kavuran buz gibi rüzgara attı. Karla kaplı Asma Varagele'ye düşmüş birbiri ardına edilen üç el ateşle çatırdayan tabancadan çıkan kurşunlar sürünerek ilerleyen Hauser'ın bulunduğu yerin sadece birkaç santim ötesine isabet etti ve karları minik fıskiyeler halinde kaldırarak yanmış çelik kokan metal güvertede parlak sıcak noktalar oluşturdu. Hauser yorgun bir teslim oluşla elinden geldiğince hızlı hareket ediyordu. Asma Varagele çıkmaz sokaktı, kapana kısılmıştı. Dışarıda görüş mesafesi sadece 10 metre kadardı. Saatte 40 deniz miline ulaşan fırtınayla birlikte Hauser'ın karşısından bir eğimle yağan kar, sulu kar, dondurucu yağmur ve geminin hareketi onu zorluyordu. Hauser'ın kıyafetleri böyle bir havaya uygun değildi. Soğuk, ıslak hava üniforma gömleğinin sırılsıklam olmasına neden olmuştu. Ve Hauser'ın hareket etmesini sağlayan yegane şey donarak ölmekten ötürü duyduğu korkuydu. Düşen vücut ısısı bedenini ele geçirip kontrolü altına almadan önce ancak 15 dakika daha dayanabileceğini biliyordu. Tabanca tekrar gürledi, kör demesine. Dönerek esen rüzgara doğru ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar kendisini yere atmasını neden olacak kadar yakınından geçti Hauser'ın. Vücut ısısının düşmesi onu öldürecek zaman bulamayacaktı. Lyle Hauser kendisini asla cesur bir adam olarak nitelendirmemişti. Doğru, başkalarının yapmayacakları şeyleri yapmıştı. Alevlerin ortasında kalmış 20 güverte tayfasını kurtarmak için yanmakta olan bir filikaya atlamak gibi. O daima yapılmasının zorunlu olduğuna inandığı şeyleri yapmıştı. Eğer başkaları onun davranışlarını cesur ve kahramanca olarak nitelendiriyorlarsa, tamam, bu onların bileceği işti. Onun şu andaki görevi hayatta kalmaktı. Tek bir seçeneği vardı ve bu seçenek onun sahip olduğu tüm cesareti kullanmasını gerektirecekti. Koşarak köprü kanat duvarının bir ucuna gitti ve EPIRRB'nin 75 santim yüksekliğindeki konteynerını almak için durdu. Ama konteyner yerinde yoktu, destekleri boştu. Gemiyi ele geçirmeye başladıklarında önlem olarak Riggs almış olmalıydı. Zamanı tükenen Hauser, asma varagelenin göğüs hizasına gelen korkuluklarına baktı. Görebildiği tek şey aşağıdaki beyaz perdeydi. Ancak bulunduğu yerin altında 5 metreden daha uzak olmayan bir yerde ikinci güvertenin balkonu vardı. O dar platforma atlayabilirse kaçma şansı olacak ve bir süre saklanıp bir sonraki hamlesini düşünebilecekti. Ancak bir alt katın etrafını çeviren güverteyi ıskalarsa, ana güverte neredeyse 15 metre aşağıda kalıyordu, onu da ıskalarsa suya çarptığı anda Kuzey Pasifik onu öldürürdü. Asma varagelenin geminin yanından çıkıntı yaptığı noktada durdu. Atlamadan önce tankerin orta kısmına doğru ilerlemesi lazımdı, bu da kendisini öldürmeye çalışan adamlara yaklaşması anlamına gelirdi. Adamlar silahlarını çekmiş, köprüde duruyorlar ve dikkatli bakışları Hauser'ın gölgesinin görüş alanlarına girmesi için fırtınayı gözlüyordu. Hauser kendisini yürüyüş güvertesinin dar platformuna attı ve ayakları kaygan güvertenin ince kenarına dokundu. Koşarken bağırma, yüzüne diken gibi batan rüzgar kadar kendisini yiyip bitiren korkuyu dile getirme isteğini dizginledi. Köprünün acil durum lambalarından sızan kırmızı ışıkları seçebildiğinde kendisini hazırlayıp kolları, bacakları ve göğsüyle hareket ederek 15 santim genişliğindeki parmaklıkların üzerine sıçrarken yalnızca bir an durakladı. Aşağıda kendisini bekleyen cehenneme aldırış etmeden koştu ve ayaklarının buz tutmuş parmaklıkların üzerinde kaydığını hissettiğinde adımlarını açtı. Karlı gecede belli belirsiz fark edilebilen silahlı şekil Hauser'ın sıra dışı pozisyonundan ötürü şaşırmıştı. Adamın silahının namlusu önden gelecek bir saldırıya karşılık verecek şekilde önünde aşağıya doğru eğik olarak duruyordu. Omzunun hizasında meydana gelen beklenmedik hamleye hazırlıklı değildi. Terörist dönmeye bir balet kadar zarif bir hareketle silahını kaldırmaya başladı. Hauser riski göze alarak attığı son iki adamın sonuncusunda o kadar fazla gerilmişti ki parmaklıkların üzerinden atlamaktan ziyade düşmüş, bir anda da gözden kaybolmuştu. Joanne köprüde derhal karmaşa yönetimini eline almıştı. Mürettebatı silahsız olan gemiyi ele geçirirlerken şiddete başvurmaya gerek yoktu. Ama olaylar planlandığı şekilde gelişmemişti. Mürettebattan iki kişi ölmüş, Hauser kaybolmuş ve köprü hakikaten mahvolmuştu. Riggs'in ilk hamlesi alarm klaksonlarını devre dışı bırakıp aydınlatmayı normal gece ışıklandırmasına döndürmek olmuştu. Ateşin ardından fırtına gibi köprüye dalan teröristlerden biri, serdümenin istasyonunda elektrik kablolarından başlayan yangını söndürmüş, diğer ikisi de cesedi diğer asma varageleye taşımışlardı. Riggs, baş mühendis elektrik teknisyeni ve ölen serdümenin yedeği olan dümencinin alıkonuldukları erat salonundan çıkartılıp köprüye getirilmelerini emretmişti. Rix yetki sahibi olduğu bu yeni pozisyonu saklamaya çalışmıyordu. Teröristlere ve mürettebata aynı şekilde emirler veriyordu. Rix mürettebatına karışıklığı temizletip geminin kontrolünü tekrar eline alırken odanın arka tarafında duran teröristler sakin bir şekilde onu izliyorlardı. Asma vara gelenin kapısı buz gibi kutup havası patlamasıyla açıldığında köprüde bulunanlar bir an duraladılar. Teröristlerin yalnızca Wolf adıyla bilinen sert yüzlü liderleri gecenin içinden çıkıp gelmişti. Mürettebat işlerinden bu yeni tehdidin neyi temsil ettiğini merak ederek Rix ve diğerleri de sabırsızlıkla ona baktılar. Gergin sessizliği Rix bozdu. Yakaladınız mı? Wolf siyah saçlarındaki karları silkeledi ve büyük Zig Zauer tabancasını naylon savaş kılıfına soktu. Alman aksanına sahip adamın sesi insanlıktan uzaktı ve kesik kesik konuşuyordu. Parmaklıkların üzerine çıkıp bana saldırmaya kalkıştı ama başaramadı. Ayağı kayıp kenardan aşağıya düştü. Rix asabi bir tavırla köprü kanadına ne kadar uzaklıktaydın diye sordu. Aşağı yukarı yarı mesafede. Ya denize düştü ya da ta ana güverteye kadar indi. Yanına birkaç adam al ve emin ol yaşamasına izin veremeyiz. Rix suçlayıcı bakışlarını aldırış etmeden mürettebatına döndü. Rix'in yeni kaptanlarından söz ettiğini anlamışlardı. Wolf 20 dakika sonra adamlarının üçüyle geri geldiğinde üzerlerine yapışan kar tanecikleri mücevherler gibi parlıyordu. Hava onları rahatsız etse bile bu rahatsızlıklarını kesinlikle dışarıya vurmuyorlardı. Üzerlerindeki karları silkelediklerinde bunu yaklaşmakta olan dondurucu gece sanki dikkatlerini vermelerine değmezmişçesine rahatsızlıktan ziyade kızgınlıktan dolayı yapmışlardı. Rix adamların eski Doğu Alman özel kuvvetleri mensupları olduklarını ve süper tankeri ele geçirmekten çok daha zorlu koşullar için eğitildiklerini biliyordu.
Ne oldu?
Hiçbir yerde bulamadık. Rüzgar ve tanklardaki yakıtın ısısı ana güvertedeki bütün karı kaldırdığı için ayak izi yoktu. Ama o kadar yüksekten düşen birinin arkasında kan izi bırakmadan kaçmasına imkan yoktur. Gemiyi ıskalayıp denize düşmüş olmalı.
Güzel, en azından endişeleneceğimiz şeylerden biri eksildi.
Rix'in sesi rahatlamış gibi çıkmıştı. Ne kadar kötü. Wolf başıyla kısmen hasar görmüş kontrolleri işaret etti. Elektrik teknisyeni ve yardımcısı konsolların altında kıvranıp duruyorlardı. Adamların yalnızca sırtları görülebiliyordu. Başları ve omuzları tellerin, devre kartlarının ve geminin çalışmasını sağlayan mikroçiplerin arasına gömülmüştü.
Şimdilik pek iyi değil. Radar kalıcı olarak devre dışı. Mermiler katot ışınlı tüpü ve görüntü işlemcisini parçalamış. Geri döndürülmeleri kesinlikle olanaksız. Kontrolü dümenle sağlıyoruz ve gaz kumandası yalnızca makine dairesinden idare edilebilir. Bununla yaşayabiliriz. En büyük sorunumuz dahili pompalar. Kontrol paneline mermi isabet ettiğinde aniden yükselen güç pompa kontrol odasını etkiledi ve sistemlerin çoğunu çökertti. Monitörler gaz basıncı ve gaz oranı göstergeleriyle beraber pompa kontrolleri ciddi derecede zarar gördü. Geminin dengesini sağlayabilmek amacıyla ana tankların bölmeleri arasında petrol aktarma işlemini gerçekleştiremiyoruz ve boş olan hattın üzerindeki dumanların tehlikeli olup olmadığını da bilemiyoruz. Pompalarda bir sorun yok, ancak tank algılayıcıları çalışmıyor. Görsel bir inceleme yapmadan her bir tankta ne kadar petrol olduğunu tahmin etmemize imkan yok.
Geminin kontrolünü sürdürülebilmesi için özellikle bu sistemin nedenli önem taşıdığını hem Rix hem de Wolf biliyordu. Pompalar olmazsa Arktika kaba dalgalı denizlerle karşı karşıya kaldığında kendisini parçalayabilirdi. Nihai varış noktalarına ulaştıklarında da pompalar görevlerinin başarıya ulaşmasında önemli rol oynayacaklardı.
Hasar onarılabilir mi?
Rix, ben nereden bileyim? Mühendis değilim ki diye çıkıştı.
Senin şu sorumsuz asker çocuk bizi gerçekten mahvetti.
Disiplin altına alınacak. Wolf onun öfkesini duymazdan geldi.
Rix, bu hepimiz için iyi olur diye köpürdü. Ben olsam onu da diğer mürettebatla birlikte erat salonuna kapatırdım. Ama bu yolculuk sona ermeden önce ona ihtiyacımız olabilir.
Rix ona manalı bir bakış attı.
İşi bittiğinde öldürülmesini istiyorum.
O benim komutam altında. Rix'in yüzündeki korkutucu ifade daha da korkunç bir hal aldı.
Sen de benim komutam altındasın.
Wolf'un son derece yakışıklı yüzünden ironik bir gülümseme gelip geçti.
Evet efendim.
Birleşik Arap Emirlikleri. Auris Patial, Gazel, helikopterin dönmekte olan pervanelerinin altında hızla yol alan, aracı amansız bir gölge gibi izleyen hain kum fırtınası çölü karıştırıyordu. Askeri helikopter çölün tabanından 15 metreyi geçmeyen bir yükseklikte uçuyordu ve pilot tüm dikkatini aracın zemine sürtünmesini önlemek için harcıyordu. Ustalık isteyen navigasyon olayını sağında oturan yardımcı pilota bırakmıştı. Güneş uzakta görünen ufukta yükselmeye başlamıştı ama koyu mavi renkte gökyüzünde hala parlak renkli yıldızları görmek mümkündü. Altlarında kalan özellikten yoksun kum ve kayalardan meydana gelen arazi karanlıktı. Yalnızca sağ taraflarında kalan uçsuz bucaksız manzara seçilebiliyordu. 80 kilometre uzakta gecenin içinde büyümeye başlamış Hajar dağlarının pürüzlü dış yüzeyleri Umman körfezini boş çölün ebedi baskısından koruyordu. Albay Wayne Bigelow bir sigara yakıp babacan bir ifadeyle diğer yolcuya baktı. Onun toy bir delikanlıdan mükemmel bir insana dönüşmesinde bir hayli rolü olmuştu. Sandhurst mezunu ve eski bir Orta Doğu uzmanı olan Bigelow, yaşamının büyük bir bölümünü önce İngiliz işgal kuvvetlerinin bir üyesi, daha sonra da emirliklerin veliahtına askeri danışman olarak Körfez bölgesinde geçirmişti. Makamı işlevsel olmaktan çok onursaldı. Yaşlı adam Bigelow'un yanında olup savaş öyküleri anlatmasından hoşlanıyordu. Veliaht sıklıkla T.E. Lawrence'ın yaşlı Faysal'la birlikte Türklere karşı işbirliği yaptığı günlerde yaşamış olması gerektiğini dile getiriyordu. O dönemler Bigelow'a daha uygundu. Bigelow da bu konuyu onunla hiç tartışmamıştı. Gazel'de Albay'ın yanında oturan kişi de daha önceki zamanlara uygun, ancak tıpkı o dönemlerde olacağı gibi günümüzde de becerikli olan Halit Hundari'ydi. Bigelow kraliyet ailesine doğmadığı için Hundari'nin şimdiki görevine getirilmesinin nedenli önemli olduğunu biliyordu. Veliaht Bigelow'a saklı saklı Hundari'yi Avrupa'da ayakta kalabilmek için nakit akışına ihtiyacı olan kadınlarla yaşayan kendi üç oğlundan daha çok sevdiğini itiraf etmişti. Halid'in babası yanında oğluyla beraber çölden gelip veliahta ettiği sadakat yemini karşılığında oğluna sahip çıkma vaadini hatırlattığında Bigelow da oradaydı. Sözünün eri olan veliaht prens genç Halid'in evinde içtenlikle karşılanmıştı. Bigelow'un şansı yaver gitmiş ve Halid'in sayısız özel öğretmenlerinden biri olmuştu. Delikanlı çok zeki ve kendisini derslerine adamış olduğu için bu angarya Bigelow için bir hoşluğa dönüşmüştü. Bigelow çeyrek asır sonra karşısında duran Halid'in nasıl bir kişi olduğunda bir nebze katkısı olduğu için gurur duyabileceğini düşünüyordu. Müzmin bir bekar olan albay onu sahip olmamanın pişmanlığını yaşadığı oğlu olarak görüyordu. Bigelow başlarının üstündeki turbo şaft motorunun gürültüsünü bastırmak için bağırarak ''O kadar ciddi durma, işin zor kısmı bitti'' dedi. Arapçası kusursuzdu. Hundari'yi kasvetli ruh halinden çıkarmak mümkün olmuyordu. ''Korkarım, işin zor kısmı yeni başlıyor.'' Bigelow manidar bir tavırla ''Veliaht ne yaptığımızı öğrenirse zor işten daha çok endişelenmemiz gerekir.'' dedi. Helikopter izinsiz olarak Ajman hava sahasına epeyce girmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan şeyhlikler uluslararası platformda tek bir ülke olarak kabul edilirken, her üye çölün kendi payına düşen bölgesinde özerkliğini önemli ölçüde koruyordu. Ajman'a uçarak Hundari ve Bigelow aslında önceden haber vermeden bir ülkenin sınırlarını ihlal etmiş oluyorlardı. Onların bu davranışları rahatlıkla işgal olarak nitelendirilebilirdi. ''Halit nasıl bulduğunu bana anlatsana'' dedi. Bigelow karşılıklı olarak daha sohbete yönelik bir sesle konuşabilmeleri için genç adama doğru eğildi. Hundari'nin emrinde aracın içinin lüks bir otomobil kadar sessiz olmasını sağlayan en yeni susturucu sistemle donatılmış özel bir helikopter vardı. Ancak bu helikopterin çöle yapacakları yolculuğa daha uygun olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardı. Hakikaten kolay oldu. Ajman şehrinden bu uzaklığa yol olmadığı için her şeyi tesise helikopterle getirmek zorundaydılar. Özellikle de gece.
Güneşin batmasından şafağın sökmesine kadar havaalanında bir adamın gelip giden helikopterleri gözlemledi. Kendimizi de ele vermeden helikopterlerden birini izlememiz mümkün olmadığı için eski bir iyilik borcunun ödenmesini istedim. Suudi Arabistan'daki bir hava kuvvetleri danışmanı ile birlikte 1964 yılında arabulucu olarak 6 ay Kıbrıs'ta görev yapmıştık. 9 Ağustos'taki bombardımanda hayatını kurtarmıştım. Her neyse, dün gece Rufti'nin helikopterlerinden biri daha çöle doğru yola çıkmadan önce onu aradım. Suudilerin Amerikalılardan aldıkları AVAX uçaklarından birini normal devriye görevinden saptırıp Irak sınırına gönderdi ve bizim gideceğimiz yolu gizlice gözetlemelerini sağladı.
Ve
bize verdiği koordinatlar doğru çıktı. Hücum timimiz 4 saat önce bir fahişenin uydukları arasındaki edepsiz bölgeyi bulabileceğin kadar kolayca kampı buldu.
Halit beklentiyle ne buldunuz diye sordu.
Pilot konuşmalarını bölerken iç iletişim cihazı viyakladı. Tahmini varış 2 dakika sonra.
Bekle de kendi gözlerinle gör.
Bigelow arkasına yaslanıp bıyıklarını sıvazladı. Helikopter hızla alçak bir kumulun üzerinden geçerken kızakları neredeyse bir kum dalgasının üst kısmını koparıp atıyordu. Önlerinde uzanan çöl birkaç kilometre ilerilerinde dumanlar çıkan harabeyi görebilecekleri kadar aydınlanmıştı. Zemin cayır cayır yanan ateş nedeniyle kapkara kesilmişti ve beyaz kumların üzerinde daire halinde ufak bir kül yığını vardı. Titrek ışıklarla parıldayan gökyüzüne doğru hala dumanlar yükseliyordu.
17. ayrımın sonu. Sayfa 168.